Ayrım 27.
Menfis sarayının lüksünü, çocukluk arkadaşlarıyla yaptığı bitmez tükenmez sohbetleri, Nil üzerindeki gezintileri, şatafatlı villaların havuzlarında yüzmeyi hasretle anıyordu. Teb zengin ve çok parlaktı ama İsset orada doğmamıştı. Belki de Şenar haklıydı. Belki de onu ikinci eş durumuna düşüren Ramses'i affetmemeliydi. Homeros kurumuş adaçayı yapraklarını ufaladığı toz haline getirdi ve büyük bir salyangoz kabuğunun içine doldurdu. İçerideki karışımı yaktı ve kabuğa bir kamış sokarak keyifle tüttürdü. Ramses, çok garip bir alışkanlık dedi. Yazı yazmama yardım ediyor. Harika işiniz nasıllar? Nefertari kraliçenin evini yönetmeyi sürdürüyor. Mısır'da kadınlar hep ortalıkta. Oysa Yunanistan'da çok az görünürler. Bu durumdan şikayetçi misiniz? Homeros bir nefes çekti. Gerçeği söylemek gerekirse, hayır. Bu konuda belki de siz haklısınız ama eleştirilecek çok şey var. Bu eleştirileri duymak beni mutlu eder. Ramses'in bu açık daveti şairi şaşırttı. Eleştirilmekten hoşlanıyor musunuz? Şayet sizin görüşleriniz bizim gündelik mutluluklarımızı artıracaksa, hepsine hoş geldiniz deriz. Burası çok acayip bir ülke. Yunanistan'da vaktimiz sayısız tartışmalarla geçer. Hatipler ateşlidir ve karşılarındakiyle kanlı bıçaklı olmaya hazırdır. Burada Firavun'un sözlerini kim eleştirir? Onun rolü Maat yasasını uygulamaya koymaktır. Görevinde bir yanılgıya düşerse kargaşa ve felaket doğar. İnsanlar da bunu kötüye kullanır. Peki bireylere hiç güven duymaz mısınız? Benim fikrimi sorarsanız hiç güven duymam. Bireyi kendi halinde bıraktığınız zaman ihanet ve alçaklık hüküm sürer. Bu yüzden bilgeler sopadan hiç vazgeçmezler. Homeros yeni bir nefes çekti. Benim İlyada'da söz ettiğim bir kahin var. Çok yakından tanımış olduğum bu kahin şimdiki zamanı, geçmişi ve geleceği bilir. Şu anda ülkenizde bir huzur var. Çünkü babanız sözünü ettiğiniz bilgilere layık bir insan. Ama gelecek. Yoksa siz de mi bir kahinsiniz? Hangi şair kahin değildir ki? İlk bölümün mısralarını dinleyin. Olimpos dağının tepelerinden Apollon indi, kızgındı. Yayı omuzunda, sadakı da sıkı sıkıya kapalıydı. Çok öfkeliydi. Sıçradığı zaman sırtındaki oklar birbirine vuruyordu. Karanlık bir gece gibi ilerliyor ve insanların üzerine ok yağdırıyordu. Cesetleri yakmak için sayısız odun yığını tutuşturuldu. Mısır'da sadece bazı caniler yakılır. Böylesi bir cezaya çarptırılmak için çok büyük suçlar işlemiş olmak gerekir. Homeros kızgın görünüyordu. Mısır barış içinde yaşayan bir ülke. Ama bu ne zamana kadar sürecek? Prens Ramses, bir rüya gördüm. Sayısız ok bir bulut yığını gibi fırlayıp delikanlıların gövdesini deliyordu. Savaş yaklaşıyor. Kaçınamayacağınız bir savaş. Sari ile karısı Şenar'ın onlara verdiği görevi büyük gayretle yaptılar. Kralın kızıyla kocası birbirlerine danışarak Şenar'a boyun eğmeyi ve onun gayretli hizmetkarı olmayı kararlaştırmışlardı. Böylece sadece Ramses'ten ölçülerini almakla kalmayacaklar, aynı zamanda Şenar'ın sarayında seçkin bir konum elde edeceklerdi. Tahtı ele geçirmek için ittifak kurduklarından zaferi de aynen paylaşacaklardı. Dolant, Teb'deki en iyi ailelere kendini kabul ettirmekte hiçbir zorluk çekmedi. Aksine aileler kral soyundan gelen bir kişiyi aralarında görmekten büyük mutluluk duymuşlardı. Seti'nin kızı güneyde oturmayı yeğlemesinin nedenlerini açıklarken bu olağan taşra kentini yakından tanımak, kırların güzelliğinden yararlanmak, Karnak'taki uçsuz bucaksız Amon tapınağının yakınında olmak gibi şeyler sıralamıştı. Kocasıyla birlikte birçok kez dünya işlerinden uzaklaşıp bu tapınağa girmeyi düşündüklerini de ekliyordu. Dolant kabul günlerinde ve özel görüşmelerde Ramses hakkında bazı söylentiler yaymaya başladı. Ne de olsa Ramses'in sırlarını ondan daha iyi kimse bilemezdi. Seti büyük bir kraldı, tartışılmaz bir hükümdardı. Ramses ise bir despot olacaktı. Onun döneminde Teb'in soyluları devlet işlerinde hiçbir rol alamayacak, Amon tapınağı daha az para yardımı alacak ve Amini gibi soylu olmayanlar soyluların yerini alacaktı. Ufak tefek ayrıntılarla Ramses'in çok kötü bir portresini çizdi ve kral naibinin aleyhinde olanların arasında sıkı bağlar kurdu. Öte yanda Sari'de Sofu rolü oynuyordu. Zamanında KAP gibi çok ünlü bir kurumun yönetimini üstlenmiş olan Sari, Karnak katiplerinin okullarından birinde çok mütevazi bir öğretim görevini kabul etti. Ve tapınakların sunaklarını çiçeklerle süslemekle görevli bir ayinciler grubuna katıldı. Alçak gönüllülüğü pek beğenildi. Din adamlarının arasındaki etkili kişiler onunla görüşmekten zevk alır oldular ve onun sofralarına davet edildiler. Sari de karısı gibi her yerde kinini kusuyordu. Sari, Musa'nın çalıştığı büyük şantiyeyi gezme iznini aldığı zaman yaptığı çalışmadan ötürü eski öğrencisini kutladı. Hiçbir sütunlu salon, tanrıların şanına uygun olarak yapılmış dev karnak salonlarının görkemine erişemezdi. Musa biraz şişmanlamıştı. Sakallıydı, yüzü güneşten kararmıştı. Dev bir sütun başlığının gölgesinde düşüncelere dalmıştı. Seni yeniden gördüğüme çok sevindim. İşte, göz kamaştırıcı bir başarı imzasını atan bir öğrencim daha. Acele etmeyin. Sonuncu sütun yerine dikilinceye kadar rahat yok bana. Çalışma şevkini öve öve bitiremiyorlar. Benim görevim başkasının emeğini denetlemekle sınırlı. Senin erdemlerin çok daha göz kamaştırıcı Musa. Bu yüzden kendimi kutluyorum. Trip'te geçici olarak mı bulunuyorsunuz? Hayır. Dolant'la ben civardaki bir villaya yerleştirildik. Karnak'taki bir okulda öğretmenlik yapıyorum. Bu bir gözden düşmeye benziyor. Evet, nedenlerden biri bu. Peki ne oldu? Gerçeği öğrenmek ister misin? Nasıl isterseniz. Söylemesi güç. Sizi zorlamak niyetinde değilim. Bu işin sorumlusu Ramses. Ablasına ve bana çok kötü suçlamalarda bulundu. Hiç kanıtı yok mu? Hiçbir kanıt yok. Öyle olsaydı bizi hemen mahkemeye vermez miydi? Bu suçlama Musa'yı sarstı. Sari, Ramses iktidar sarhoşluğuna kapıldı, dedi. Ablası daha ölçülü davranmasını istemekle haksızlık etti. Aslında o hiç değişmedi. Uzlaşmaz ve aşırı tabiatı kendisine verilen sorumluluklar hiç uyuşmuyor. İnan bana, onun için üzülenlerin başında ben gelirim. Onu doğru yola getirmek için ben de gayret ettim. Ama boşuna. Bu sürgün hayatı sizi bunaltmıyor mu? Bu yaşantıya sürgün demek çok abartılı olur. Bu bölge harika bir yer. Tapınak insanın ruhuna bir dinginlik veriyor. Bildiklerimi çocuklara aktarma hoşuma gidiyor. Benim hırslı dönemlerim geçti artık. Kendinizi bir adaletsizliğin kurbanı olarak mı görüyorsunuz? Ramses kral naibidir. İktidarı kötüye kullanmak da kınanacak bir şeydir. İnan bana, böylesi daha iyi. Ama Ramses'ten sakın. Hangi nedenle? Herhangi bir şeyi bahane ederek bütün eski arkadaşlarından birer birer kurtulacak. Bundan hiç kuşkum yok. Arkadaşlarının varlığı bile onu rahatsız ediyor. Nefertari de öyle. Evlendiklerinden beri sadece birliktelikleri önemli onlar için. O kadın onun kalbini ve kafasını çürütüyor. Ondan sakın Musa. Benim için artık çok geç. Ama senin de sıran gelecek. Yahudi her zamankinden daha uzun süre düşündü. Eski öğretmenine saygı duyuyordu. Konuşmasında saldırgan bir ifade yoktu. Ramses kötü yolu mu seçmişti? Aslan'la sarı köpek Nefertari'ye alışmışlardı. Ramses'in dışında sadece o, tırmalanıp ısırılmadan onları sevebiliyordu. 10 günde bir genç çift hayvanlarıyla birlikte şehir dışına tatile çıkıyorlardı. Aslan arabanın yanında koşuyor, köpek efendisinin ayaklarının dibinde oturuyordu. Bir tarla kenarında öğle yemeklerini yiyorlar, pelikanlarla leylekleri seyrediyorlar, Nefertari'nin güzelliğine hayran kalan köylülerle konuşuyorlardı. Genç kadın onlar gibi konuşuyor, onların kullandıkları sözcükleri biliyordu. Çoğu kez hasta ya da yaşlı bir köylünün yaşam koşullarını düzeltmek için kimseye hissettirmeden yardımda bulunuyordu. Nefertari Tuya'nın karşısında nasılsa, bir hizmetçinin karşısında da öyleydi. Dikkatli ve soğukkanlı tavrını sürdürüyordu. Ramses'te eksik olan her şeye o sahipti. Sabır, ölçülü davranış ve yumuşaklık. Her davranışı kraliçenin mührüyle onaylanmıştı adeta. İlk andan itibaren Ramses karısının yerini doldurulamaz olduğunu anladı. Gittikçe büyüyen aşkları Ramses'in güzel İsset'le yaşadığı aşktan çok farklıydı. Nefertari de onun gibi zevkin doruklarına ulaşmak için kendini bütün benliğiyle veriyor, sevgilisinin tutkusunun tadını çıkarıyordu. Ama gövdeleri birleştiği sırada bakışlarında başka bir ışık parıldıyordu. Nefertari güzel İsset'ten farklı olarak Ramses'in bütün gizli düşüncelerini paylaşıyordu. Ramses babasının hükümdarlığının 12. yılının kışında Nefertari'yi Abydos'a götürüp Osiris ile Isis'in gizlerini yaşatmak için izin istedi. Genç çift Nefertari'nin yabancısı olmadığı kutsal kente gitmek üzere yola çıktılar. Törenin ertesi günü kraliçe Tuya, Nefertari'ye dinsel törenlerde kraliçenin yardımcısı sıfatıyla takacağı altın bir bilezik verdi. Genç kadın öylesine duygulanmıştı ki gözleri yaşardı. Korktuğunun aksine seçtiği hayat onu tapınaktan uzaklaştırmamıştı. "Ameni, bu hoşuma gitmiyor," diye yakındı. Ramses özel sekreterinin huysuz tabiatını bildiği için bazen onu yarım kulakla dinliyordu. "Bu hiç hoşuma gitmiyor," diye tekrarladı. "Yoksa sana kötü kalite papirüs mü getirdiler?" "İnan bana, öyle bir şey olsaydı kabul etmezdim. Çevrende neler olup bittiğinin farkında değil misin? Firavun'un sağlık durumu kötüye gitmiyor. Annemle karım dünyanın en uyumlu iki dostu. Ülke barış içinde. Bunu Homeros bile yazdı. Daha fazla ne isteyebilirim ki? Ha, sahi, sen hala nişanlanmadın. Böyle önemsiz şeylerle uğraşacak vaktim yok. Başka bir şey fark etmedin mi?" "İnan bana, hiçbir şey fark etmedim. Gözlerin Nefertari'den başka bir şey görmüyor. Seni nasıl kınayabilirim ki? Bereket versin, ben gözlerimi dört açıyorum. Neler görüyorsun peki?" "Endişe verici dedikodular. Senin ününü lekelemeye çalışıyorlar." "Şener mi?" "Bu son aylarda ağabeyin davranışlarında son derece ağırbaşlı, son derece kibar. Ama ne hikmetse sarayda eleştiriler giderek artıyor." "Önemli değil. Ben seninle aynı kanıda değilim. Bütün bu gevezeleri yolumdan uzaklaştıracağım." "Amini, onlar da bunu biliyor," dedi. "İşte bu nedenle seninle savaşacaklar. Onların sarayın kabul salonunun koridorlarından ya da lüks villaların salonlarından dışarı çıkacak cesaretleri yoktur." "Söylediklerinde haklısın. Ama ben örgütlenmiş bir muhalefetten kuşkulanıyorum." Seti yerine geçecek olanı seçti. "Geri kalanı koca karı dedikodusundan öteye geçmez." "Şenar'ın vazgeçtiğini mi sanıyorsun? Uysallaştığını sen de görüyorsun." "İşte beni endişelendiren de bu uysallık. Bu ona hiç de uygun düşmüyor." "Sen çok kaygılısın dostum. Seti bizi korur." "Ameni sağ kaldığı sürece," diye içinden geçirdi. Giderek belirginleşen olumsuz ortam karşısında Ramses'i sık sık uyarmakta kararlıydı. 50. Ramses'le Nefertari'nin kızları ancak 2 ay yaşamıştı. Zayıf ve iştahsız olduğu için Gölgeler Krallığı'na gitmişti. Buna çok üzülen genç anne doktorları bir hayli endişelendirmişti. 3 hafta süreyle Seti onu her gün hipnoz yoluyla uyutmuş, böylece kederinin üstesinden gelmesi için gerekli enerjiyi vermişti. Naip karısının yanından neredeyse hiç ayrılmadı. Nefertari tek bir kez bile sızlanmadı. Aniden çıka gelen bu ölüm, bula bula süt çocuklarını buluyor ve çocuklar hangi ailenin mensubu olurlarsa olsunlar hiç ayrım yapmıyordu. Ramses'e duyduğu aşk başka bir çocuk doğurmasını sağlayacaktı. Küçük Kıhan'ın sağlık durumu iyiydi. Süt annesi onunla ilgilenirken güzel İset de Teb sosyetesinde giderek daha önemli yerler ediniyordu. Dolant ile kocasının yakınmalarına iyi niyetle kulak verdi ve Ramses'in yaptığı haksızlığa hayret etti. Güney'in bu büyük kentinde naibin tahta çıkmasından çok korkuluyordu. Çünkü herkes onu Maat yasasını hiçe sayan, geleceğin despotu olarak görüyordu. Güzel İset bütün bunlara karşı çıkmaya çalıştı. Ama önüne sürülen çok sayıda kanıt karşısında susmak zorunda kaldı. İktidar hırsıyla tutuşan zorba bir hükümdarı, duygusuz bir canavarı sevebilir miydi? Bir kez daha Şenar'ın söylediklerini anımsadı. Seti bir dakika bile dinlenmiyordu. Çalışmaları sırasında bir boşluk olduğu zaman Ramses'i çağırıyordu. Baba oğul sarayın bahçesinde sohbet ediyorlardı. Yazı yazmaktan pek hoşlanmayan Seti, öğreteceklerini sözlü olarak açıklamayı yeğliyordu. Başka krallar yerlerine geçecek olanları hazırlamak için bazı özdeyişleri kaleme almışlardı. O ise yaşlı ağızdan genç kulağa iletmeyi yeğliyordu. "Bu bilgi yetmez," diyordu. "Ama bir piyade erinin kılıcı ve kalkanı gibi işine yarar. Kendini savunmana ve saldırıya geçmene olanak sağlar. Mutluluk dönemlerinde herkes başarının sorumlusu olarak kendini görür. Ama felaket gelmeye görsün. Tek suçlu sensindir. Şayet bir kusur işleyecek olursan kendinden başka kimseyi suçlama ve hatanı düzelt. İşte iktidar olmanın gerektirdiği en doğru davranış. Düşünceni ve davranışlarını sürekli olarak düzeltmek. beni temsil edeceğin özel bir görev alma zamanı geldi. Bu açıklama Ramses'i pek sevindirmedi. O uzun yıllar babasını dinlemeyi yeğlerdi. Nubya'da küçük bir köy, genel valinin yönetimine karşı ayaklanmış. Bana gelen raporlar pek açık değil. Oraya git ve Firavun adına gerekeni yap. Nubya hala Ramses'e bir eğlence gezintisinde olduğunu düşündürecek kadar büyüleyici görünüyordu. Sanki omuzlarında hiçbir yük yoktu. Ilık hava, palmiyelerin hışırtılı rüzgarı, çöldeki toprağın rengi, kayaların kırmızımsı içini ferahlatıyordu. Birden içinden askerleri Mısır'a geri göndermek, tek başına bu soylu ülkede kaybolmak geldi. Ancak ağzı kalabalık Nubya genel valisi gelmiş önünde durmuştu. Raporlarım sizi yeteri kadar bilgilendirmiştir umarım. Seti onların pek açık olmadığını söyledi. Oysa durum belli. Bir köy baş kaldırdı. O köyü yakıp yıkmak gerekir. Kayıplarınız var mı? Hayır. Benim ihtiyatlı davranışım sayesinde çok şükür kimsenin burnu bile kanamadı. Gelmenizi bekliyordum. Neden hemen müdahale etmediniz? Genel vali kemküm etti. Nasıl bilebilirim ki? Ya sayıları çoksa ya... Beni derhal olay yerine götürünüz. Hafif bir yemek hazırlattım ve hemen yola çıkalım. Bu sıcakta mı? Akşam üzeri daha uygun olur diye düşünmüştüm. Ramses'in arabası yaylandı. Nil'in kıyısındaki küçük Nubya köyünde hurma ağaçlarının gölgesinde sakin bir yaşam sürülüyordu. Erkekler inekleri sağıyor, kadınlar yemek hazırlıyor, çıplak çocuklar ırmakta yüzüyorlardı. Zayıf köpekler kulübelerin diplerinde uyukluyorlardı. Mısırlı askerler çevredeki tepelerin üzerine mevzilenmişlerdi. Ezici bir üstünlüğe sahip oldukları belliydi. Ramses genel valiye, "İsyancılar nerede?" diye sordu. "İşte bu insanlar. Onların yumuşak başlı göründüklerine bakmayın." Keşif birliklerinin aldıkları emir kesindi. Hiçbir Nubyeli savaşçının civarda saklanmasına izin verilmeyecekti. Genel vali, "Bu köyün muhtarı benim otoritemi kabul etmek istemiyor." dedi. Buna karşı yapılacak saldırı çok hızlı, yıldırım gibi olmalı. Yoksa ayaklanma öteki kabilelere de sıçrayacak. Onlara baskın yapalım ve hepsini öldürelim. Bu hareket bütün Nubyelilere ders olur. Köylü kadınlardan biri Mısırlı askerleri fark etti. Haykırınca çocuklar sudan çıkıp kulübelerine sığınmak için annelerinin yanına koştular. Erkekler oklarıyla yaylarını, mızraklarını alıp köyün ortasında toplandılar. Genel vali, "Bakın, bakın," dedi. "Haksız mıymışım?" Köyün muhtarı ilerledi. Kıvırcık saçlarının arasına uzun iki deve kuşu tüyü sokmuştu. Göğsünde kılıç kemerinin kırmızı kayışı vardı. Kendinden epey emin yürüyordu. Sağ elinde kurdelelerle süslü 2 metre uzunluğunda bir mızrak tutuyordu. Genel vali baskın yapacak diye haber verdi. Bizim okçuların hemen onu mıhlamaları gerekir. Ramses emirleri ben veririm diye hatırlattı. Kimse saldırgan bir davranışta bulunmasın. İyi ama ne yapacaksınız? Ramses miğferini, gövde ve baldır zırhlarını çıkardı. Kılıcını ve kamasını yere koydu ve kayalık bayırı inmeye başladı. Genel vali, "Majeste!" diye haykırdı. "Geri dönün, sizi öldürecek!" Ramses gözlerini Nubyeli'ye dikerek düzenli adımlarla yürüdü. 60 yaşlarında görünen muhtar ince yapılıydı ve bir deri bir kemikti. Adam mızrağını havaya kaldırdığı zaman Ramses düşüncesizlik ettiğini ve kendisini tehlikeye attığını düşündü. Ama Nubyeli kabilenin yaşlı başkanı vahşi boğadan daha tehlikeli olabilir miydi? Kimsin? Ramses, Seti'nin oğlu ve Mısır'ın naibi. Nubyeli silahını indirdi. Ben bu köyün şefiyim. Vemaat yasasına uyduğun sürece şef kalacaksın. Bizim koruyucumuz olması gereken bu vali Maat yasasına ihanet etti. Çok ağır bir suçlama bu. Ben verdiğim sözlere sadık kaldım ama genel vali sözünde durmadı. Şikayetlerin neyse açıkla. Bize vergilerimiz karşılığında buğday vereceğini söylemişti. Hani nerede? Vergiler nerede? Gel. Kabile reisinin peşinden giden Ramses, köyün savaşçılarının arasından geçmek zorunda kaldı. Genel vali, köylülerin onu öldüreceklerinden ya da rehin tutacaklarından öylesine emindi ki elleriyle yüzünü kapattı. Ama hiçbir şey olmadı. Kabile reisi ona ağzına kadar altın tozu dolu çuvalları, soylu ailelerin çok beğendiği panter derilerini, yelpazeleri, deve kuşu yumurtalarını gösterdi. Verilen söz tutulmayacak olursa, sonu ölüm de olsa savaşacağız. Sözünde durmayan biri bu dünyada yaşayamaz. Ramses, çatışma olmayacak diye kestirip attı. Söz verildiği gibi buğdayın sana teslim edilecek. Şenar, Ramses'i Nubiyeli isyancılara karşı zayıf davranmakla suçlamak istemişti. Ama genel vali böyle bir davranışın doğru olmayacağını söylemişti. İki adam arasındaki uzun bir gizli görüşme sırasında genel vali, Ramses'in askerler arasında giderek daha çok sevildiğinden söz etti. Askerler Ramses'in yiğitliğini, coşkun halini, hızlı karar verme yeteneğini hayranlıkla izliyorlardı. Başlarında böyle bir komutan oldukça hiçbir düşmandan korkmazlardı. Bu durumda Ramses'i alçaklıkla suçlamak Şenar'ın aleyhine dönebilirdi. Genel valinin bu söylediklerine Firavun'un büyük oğlunun aklı yattı. Orduyu denetimi altına almamış olması önünde duran en büyük engellerden biriydi. Ama ordu nasıl olsa eninde sonunda kuzey ve güney topraklarının yeni efendisinin emrine girecekti. Mısır'da kaba kuvvet ülkeyi yönetmek için yeterli değildi. Sarayın ve yüksek rahiplerin rızasını eksik etmemek gerekirdi. Görünenlere bakılırsa Ramses giderek gözü pek ve tehlikeli bir savaşçı olmaya başlamıştı. Seti iktidarın dizginlerini elinde tuttuğu sürece genç adam herhangi bir girişimde bulunamayacaktı. Ama sonunda düşmanla boğaz boğaza gelmek arzusu onu Mısır'ın nesi var nesi yoksa kaybetmesine neden olacak çılgın serüvenlere sürüklemeyecek miydi? Şenar'ın vurguladığı gibi Seti bile Hititlerle bir ateşkes yapmış, ünlü kaleleri Kadeş'e saldırıp topraklarını fethetmeye kalkışmamıştı. Ramses aynı bilgeliği gösterebilir miydi? Saygın kişiler savaştan nefret ediyorlardı. Konfor ve huzur içinde yaşadıklarından kendilerini gözü dönmüş askerlerden sakınıyorlardı. Ülkenin geniş çaplı savaşlar başlatacak ve Orta Doğu'yu ateş ve kan gölüne çevirecek kahramanlara ihtiyacı yoktu. Büyükelçilerin ve yabancı ülkelere özel görevle gönderilen habercilerin verdikleri raporlara göre, Hititler barış yolunu seçmiş ve Mısır'ı fethetmekten vazgeçmişlerdi. Bunun sonucu olarak Ramses gibi birinin varlığı yararsız, hatta zararlı oluyordu.